Ayrım 2.
Topraktan yaratılan beden aşktan nasip alınca göklere çıktı, yüceldi. Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da, hür ol, ey oğul, ne zamana kadar altının, gümüşün esiri olacaksın? Bizler hür gibi görünen esirleriz. İsteklerimizin, ihtiraslarımızın esiriyiz. Bu dünyada da, öteki dünyada da zevk peşinde koşmamak, ibadeti cennet için yapmamak, maddi arzulardan, hiddet, şöhret, şehvet tesirinden kurtulmak, mala, mülke, kul olmamakla insan hür olabilir. Rızıklar denizini bir testiye dökecek olsan ne kadarını alır? Ancak bir günlük kısmet, bir günlük su. Harislerin, dünyayı çok sevenlerin göz testileri hiç dolmaz. Sedef de kanaat edici olmayınca içi inci ile dolmaz. Halbuki ilahi aşk yüzünden, nefsaniyetten kurtulan, benlik elbisesi yırtılan kimse, hırstan da, ayıptan da, kötülüklerden de tamamıyla temizlenir. Ey bizim sevdası hoş olan, güzel olan aşkımız! Ey bizim bütün manevi hastalıklarımızın, dertlerimizin tabibi! Sevin, şad ol! Ey bizim kibir ve gurur hastalığımızın, böbürlenmemizin devası olan aşkımız! Ey bizim hasta gönlümüzün Eflatun'u, Kalinus'u! Eflatun eski Yunan filozoflarındandır. Sokrat'ın talebesidir. Eflatun akıl ve zeka sembolüdür. Kalinus da bir Yunanlı hekim, her derde deva bulmaya çalışan Kalinus hekim sembolü olmuştur. Topraktan yaratılmış olan bedenimiz aşk yüzünden göklere yükseldi. Dağ bile çevikleşti. Oynamaya başladı. Araf suresinin 143. ayetine işaret var. Ey aşık! Aşk Tur dağına can olunca Tur mest oldu, kendinden geçti. Musa da düşüp bayıldı. Araf suresinin 143. ayetine işaret var. Ben de bütün beşeri kirliliklerden kurtulup beni yaratana ve yaşatana yakın olsaydım da kendimi onda bulsaydım. Kamil bir insan olarak ne gibi aşkın söylenmesi gereken bütün sırlarını ve hakikatlerini söylerdim. Fakat kendi dilinden anlayanlardan, kendi dilini konuşanlardan uzak düşen kimse, yüzlerce dil, yüzlerce name bilse yine dilsiz olur, susar. Gül gidip gül bahçesinin mevsimi geçince artık bülbülün başından geçenleri işitmez olursun. Şunu iyi bil ki, kainatta var olan her şey sevgilinin tecellisinden ibarettir. Onun yarattıklarıdır. Onun kudretini, yaratma gücünü göstermektedir. Aslında aşık bir perdedir. Var olan, diri olan ancak sevgilidir. Aşık ise bir ölüdür. Var gibi görünen bir yoktur. Bu hakikati sezemeyen, ilahi aşka meyli, isteği olmayan kimse, kanatsız bir kuş gibidir. Vay onun haline, yazıklar olsun ona. Sevgilinin inayeti, lütfu, ihsanı, nuru beni aydınlatmasa, bana yol göstermese, ben nereden geldiğimi, nereye gideceğimi nasıl anlayabilirim? Aşk, bu sözün, bu gerçeğin söylenmesini, açığa vurulmasını ister. Fakat can aynası gammaz olmasın da ne yapsın? Gerçeği nasıl göstersin? Hak aşıkı hem kendi gönlünde hem de baktığı yerde, her şeyde Allah'ın kudretini, büyüklüğünü, yaratma gücünü görür, hisseder. Ona hayran olur. Etrafını saran çoklukta vahdetin, birliğin güzelliğini müşahede eder. Günahlardan arınmış, beşeri kirliliklerden temizlenmiş can aynası, Allah'ın lütfu ile içine akseden hakikatleri saklayamaz, açığa vurur, gösterir, yani gammazlık eder. Bu hakikatler, Hakk'ın güzelliğine karşı duyulan hayranlıktır. dolayısıyla Hakk'a karşı duyulan aşktır. Hak aşıkı bu dünyada gördüğü güzellerde görünen fiziki güzelliğin değil, gördüğü güzellerde tecelli eden ilahi güzelliğin aşıkıdır. Çünkü maddi güzeller gelip geçici bir aynadır. O aynalar ve tecelli eden güzellikler ise sonsuzdur. Aşık kendi varlığından, benliğinden azat olursa, yalnız güzellerde değil, kendinde de onu bulur. Ben ben değilim, ben dediğim sensin hep. Canım dediğim, ten dediğim sensin hep der. Aşk ve aşıklık. Aşıklık derdi gönül iniltisinden belli olur. Hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir. Aşıkın hastalığı, derdi diğer bütün hastalıklardan ayrıdır. Aşk, Allah'ın sırlarını belli eden bir üstürlap, bir vasıtadır. Üstürlap, üstüne gök kubbesinin haritası çizilmiş, yarım daire şeklinde bir alettir. Bununla gökteki yıldızların bulunduğu yerler, güneşin doğup batışı ile zeval vaktinin saati bilinir. Aşıklık ister nefsani olsun, ister ruhani olsun, sonunda bizi ötelere götürecek bir rehber, bir kılavuzdur. Aşkı anlatmak, açıklamak için ne söylersem söyleyeyim, kendim aşka gelince, aşkı hissedince söylediklerimden utanırım. Her ne kadar dil ile açıklanması, anlatılması pek parlak ve aydınlatıcı da olsa, aşkın dile düşmemesi, söylenmemiş kalması ve gönülde duyulması daha parlaktır. Her bahsi yazmakta koşup duran kalem, aşk bahsine gelince dayanamadı, ortasından yarıldı. Akıl, aşkın şerhinde, açıklamasında merkep gibi çamura battı kaldı. Aşkın da, aşıklığın da ne olduğunu yine aşk açıkladı. Sadece dış güzelliğe dayanan mecazi aşklar gerçek aşk değildir. Hevesten ibarettir. Böyle aşkların sonu utanç verici olur. Fani olan insanların, yani ölülerin ve öleceklerin aşkı sonsuz olamaz. Çünkü ölü tekrar bizim tarafımıza gelemez. Fakat gerçek aşk, ölümsüz olan aşk, Allah aşkı, ruhta olsun, gözde olsun, her an Gonca'dan daha taze olarak durur. O ölümsüz olan, baki olan Allah aşkını seç ki, o canına can katan mana şarabını sana lütfetsin, seni yaşatsın. Sen öyle büyük bir varlığın aşkını seç ki, bütün peygamberler onun aşkıyla kudret ve kuvvet buldular, şeref ve saadete erdiler. Padişah ve hasta cariye. Çok eski zamanlarda bir padişah vardı. Bu padişah maddi yönden de manevi yönden de çok üstün bir durumdaydı. Bu padişah bir gün atına bindi. Kendine yakın olan bazı saraylılarla beraber ava çıktı. Yolda giderken o bir cariye gördü. O cariyenin kulu, kölesi oldu. Bir kuş kafeste nasıl çırpınırsa, padişahın da ruhu beden kafesinde öyle çırpınmaya başladı. Bu sebeple para verdi, o cariyeyi satın aldı. Onu alıp arzusuna kavuştuğu için mutlu oldu. Fakat ilahi takdir, neticesi cariye hastalandı. Padişah sağdan, soldan, her taraftan hekimler topladı. Onlara dedi ki, her ikimizin hayatı da sizin elinizdedir. Benim hayatımın önemi yoktur, benim hayatımın canı odur. Ben dertliyim, hastayım, benim ilacım, benim dermanım odur. Kim benim canıma derman ederse, her şeyimi, inci ve mercan hazinemi ona vereceğim. Hekimlerin hepsi de dediler ki, bu uğurda canımızı feda edercesine çalışalım. Zekamızı, tecrübemizi, hünerimizi bir araya getirelim. Beraberce düşünüp, beraberce tedavi edelim. Her birimiz hasta tedavisinde zamanın insasıyız. Elimizde her derdin devası, her hastalığın ilacı vardır. Hekimler gurura, benliğe kapıldılar da her şeyi kendi ellerinde sandılar. İnşallah, Allah isterse iyi ederiz demediler. Bu yüzden Cenab-ı Hak onlara insanların acizliğini, Allah'ın izni olmadan insanların bir şey yapamadıklarını gösterdi. Hekimler ilaçtan ne verdilerse, tedaviden ne yaptılarsa beklenen şifa elde edilemedi, hastalık arttı. Zavallı cariye hastalıktan kıl gibi zayıfladı. Padişahın gözleri de ağlamaktan ırmak halini aldı. Padişah hekimlerin hastalığa karşı aciz kaldıklarını görünce yalın ayak mescide koştu. Mescide girip mihrapta secdeye kapandı. Secde yeri gözyaşlarından sırılsıklam oldu. Padişah Hakk'ın huzurunda kendini kaybetti. Bir müddet sonra kendine gelince güzel bir ifadeyle can ve gönülden Allah'ı medhü senaya başladı. Ey en az bahşişi cihan mülkü, cihan hükümdarlığı olan Allah'ım, ben ne söyleyeyim? Zaten sen kalplerdeki bütün gizli istekleri bilirsin. Ey Allah'ım, bütün isteklerimizde daima sana sığınıp senden yardım dilememiz gerekirken, biz yine yolumuzu şaşırdık. Bir fani cariyeye gönül verdik, sonra tuttuk, sen var iken hekimlere başvurduk. Gerçi sen, ey kulum, ben senin gizlediğin sırları bilirim, ama sen yine o sırları meydana dök, isteklerini açığa vur buyurdun. Padişah canı gönülden yalvararak coşunca Allah'ın lütuf ve iyilik deryası da coşmaya başladı. Allah'a gözyaşları ile niyazda bulunurken padişah bir aralık kendinden geçti, uykuya daldı. Rüyasında ona bir pir göründü. O pir diyordu ki, ey padişah, sana müjde, dileklerin kabul edildi. Yarın sana bir garip gelirse bilesin ki o bizdendir, bizim tarafımızdan gönderilmiştir. O gelecek garip çok değerli bir hekimdir. Gerçek bir hekimde bulunması gereken bütün vasıflar onda vardır. O doğru, emniyetli, güvenilir, inanılır bir kişidir. Onun vereceği ilaçta kat'i sihir tesirini gör. Mizacında da Hakk'ın kudretini müşahede et. O rüyada vaat edilen zaman gelip de gündüz olunca, güneş yükselip de yıldızları sönük görünmez bırakınca. Padişah, rüyada kendisine gizli olarak gösterilen zatı görmek için pencere önünde beklemeye başladı. O, gölge içinde güneş gibi parlayan, faziletli, hünerli, bilgili bir zatın geldiğini gördü. Bu gelen zat, uzaktan hilal gibi görünür görünmez bir halde geliyordu. Adeta yok denilecek ve hayal sayılabilecek bir halde görünmekteydi. Padişah, kapıcı ve perdecilerin yerine kendisi koştu. O gaipten, ötelerden gelen misafiri karşıladı. Padişah da gelen misafirde birbirini tanımış, binmiş birer mana deniziydiler. Her ikisinin ruhu ayrı ayrı vücutlarda tek bir ruh olarak bulunuyordu. Onlar sanki birbirlerine dikilmeksizin birbirine dikilmiş ve bağlanmış idiler. Padişah, benim asıl sevgilim o cariye değil, sensin. Fakat dünyada iş işten çıkar, Allah'ın hikmetiyle sebeplerden sebep doğar dedi. Ey ötelerden gelen aziz varlık, sen bana Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemsin. Ben de kendimi senin hizmetine adamış Hazreti Ömer gibiyim. Padişah kollarını açıp o ilahi hekimi kucakladı. Aşk gibi onu gönlüne aldı, canın içine soktu. Elini, alnını öpmeye, ne taraftan geldiğini, nerede bulunduğunu sormaya başladı. Sonra sonra odanın baş köşesine kadar çekti götürdü ve nihayet sabırla manevi bir hazine buldum dedi. Ey Allah'ın hediyesi, zahmetin, sıkıntının, kederin gidericisi, sabır sevinç anahtarıdır. Hadisinin canlı manası. Ey mübarek yüzü, görünüşü her sualin cevabı olan kamil insan. Uzun uzun konuşmak gerekmeden seni görmekle bütün zorluklar halloluverir. Sen gönlümüzde bulunan sırların tercümanısın. Ayığı günah çamuruna saplanmış olanların yardımcısı, kurtarıcısısın. Ey seçilmiş, beğenilmiş, Allah'tan razı olmuş ve Allah'ın rızasını kazanmış büyük insan, hoş geldin. Sen kaybolursan başımıza kazalar, belalar yağar. Pek geniş olan feza daralır, bizi sıkar, bunaltır. Buluşma, ağırlama, hatır sorma, yemek yeme işi bitince padişah o aziz varlığın elinden tuttu, harem dairesine götürdü. Hastanın ve hastalığın durumunu anlattıktan sonra onu hasta cariyenin karşısına oturttu. Hekim hastanın yüzünü, benzini görüp nabzını saydı. İdrarını muayene etti. Hastalığın alametlerini, sebeplerini dinledi. Dedi ki, öbür hekimlerin çeşitli tedavileri yararlı ve şifalı bir tedavi olmamış. İyi edecek yerde hastayı harap etmişler ve zayıf düşürmüşler. Hekim hastalığı anladı. Gizli hastalık ona belli oldu. Fakat anladığını, bildiğini gizledi. Padişaha söylemedi. Hüznünün, melalinin çokluğundan cariyenin gönül hastası olduğunu anladı. Çünkü onun vücudu sağlamdı. Fakat gönlü yaralı ve yorgundu. Hekim dedi ki, akrabayı da yabancıyı da uzaklaştırmak suretiyle sarayı boşalt, içeride kimsecikler kalmasın. Ben bu hasta cariyeden bir şeyler soracağım. Koridorlarda, köşe bucakta kimse bulunup da bizi dinlemesin. Ev boşaltıldı. İçinde hekim ile hastadan başka kimse kalmadı. Hekim tatlılıkla, yumuşak bir sesle hastaya "Nerelisin?" diye sordu. Her memleket halkının ilacı başka başkadır. O şehirde akrabandan kimler var? Kime yakınsın? Bağlı olduğun, özlem duyduğun arkadaşların var mı? Elini cariyenin nabzına koydu. Feleğin cevri cefasını, başına gelen dertleri, belaları birer birer sordu. Bir kimsenin ayağına diken batınca ayağını dizinin üstüne kor. Önce iğne ucu ile dikenin başını arar, bulamazsa diken batan yeri tükrüğüyle ıslatır. Ayağa batan diken böylece güç bulunursa, gönüle batan diken nasıl bulunur? Cevabını sen ver. Eğer gönüllere batan dikenleri herkes görebilseydi, insanlara gamlar, kederler gelebilir miydi? Gönüllere batan manevi dikenleri çıkaracak o hekim çok mahirdi, çok üstattı. Cariyenin üstünde elini gezdiriyor, onu dikkatle muayene ediyordu. Laf olsun diye hikaye yoluyla cariyeden dostlarının, arkadaşlarının halini, ne iş yaptıklarını sordu. Cariye evine, memleketine, efendilerine, hemşehrilerine ait bazı vakaları açıkça hikaye etti. Hekim bir taraftan cariyenin anlattıklarını dinliyor, bir taraftan da nabzına ve nabzının atışına dikkat ediyordu. Hastanın nabzı hangi isim söylendiği zaman hızlanırsa dünyada canının o kişiyi istediği anlaşılacaktı. Cariye memleketini, dostlarını saydıktan sonra başka bir şehir ismi söyledi. Hekim kendi memleketinden nasıl çıktın, daha evvel hangi şehirdeydin diye sordu. Cariye bir şehir adı söyledi ve geçti. Yüzünün rengiyle nabzının atışında bir değişiklik olmadı. Efendilerini ve şehirde bulunanları birer birer anlattı. Oturup tuz ekmek yediği yerleri söyledi. Şehir şehir, ev ev anlatıp durduğu, hikaye ettiği halde cariyenin ne nabzı hızlandı ne de yüzü sarardı. Hekim çok hoş bir şehir olan Semerkant'tan soruncaya kadar cariyenin nabzı sağlıklı bir insanın nabzı gibi normal bir halde atıyordu. Fakat Semerkant adı geçince nabzın atışı arttı, yüzü kızardı, sarardı. Çünkü o Semerkantlı bir kuyumcudan ayrı düşmüştü. O hekim hastadan bu sırrı öğrenince onu yatağa düşüren derdin, belanın aslını, sebebini bulmuş oldu. Ondan kuyumcunun şehrin hangi semtinde, hangi mahallesinde oturduğunu sordu. Cariye köprü başında, Gatfer mahallesinde oturur cevabını verdi. Hekim cariyeye, senin hastalığının ne olduğunu şimdi anladım. Seni bu hastalıktan kurtarmak için elimden geleni yapacağım ve Allah'ın inayeti ile seni kurtaracağım dedi. Sevin, neşelen, üzüntülerini üstünden at, bana güven. Yağmurun çimenlere yaptığını yapacak, seni yeniden hayata kavuşturacağım. Sen gam yeme. ben senin gamını, kederini düşünür, onları giderme çarelerini ararım. Ben sana bir babadan değil, 100 babadan daha şefkatliyim. Ama sakın ha, bu sırrı hiç kimseye söyleme. Padişah neler konuştuğumuzu öğrenmek için sorup soruşturursa bile ona da açma. Şunu iyi bil ki, eğer gönlün sırlarına mezar olursa, muradın çabucak hasıl olur. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, her kim sırrını gizlerse, muradına çabuk erişir. Tohum toprak içinde gizlendiği, zahmetlere katlandığı için, bostan yeşerir, güzelleşir. O hekimin vaatleri, lütufları hastayı korkudan kurtardı, içine rahatlık verdi. Hekim cariyeden bu bilgileri aldıktan sonra kalktı, padişahın huzuruna çıktı, onu durumdan birazcık haberdar etti. Dedi ki, bu derdin tedavisi için şimdilik gereken tedbir o adamı buraya getirmemizdir. Altınlar, süslü elbiseler göndererek kuyumcuyu kandır, onu o uzak şehirden buraya davet et. Bunun üzerine padişah, o tarafa ehliyetli, becerikli, bilgili ve çok dürüst iki kişiyi elçi olarak gönderdi. O iki kişi Semerkand'a kadar geldiler. Kuyumcuyu buldular. Ona padişahın daveti müjdesini verdiler. Ona dediler ki, ey hünerde, marifette çok ileri gitmiş kişi, ey kuyumculukta eşsiz olan ve en üstün dereceye ulaşan varlık, senin sanatta şöhretin şehirlere yayılmış ve herkesce duyulmuştur. İşte filan padişah kuyumcu başılığına seni seçti. Çünkü sen pek meşhur, pek büyük bir sanatkarsın. Şimdilik şu süslü elbiseleri, altınları, gümüşleri al, padişahın yanına gelince de onun en has bendelerinden, sarayın ileri gelenlerinden, nedimlerinden olacaksın. Kuyumcunun kıymetli elbiseleri, altınları görünce gözleri kamaştı, gurura kapıldı, şehrinden, çoluk çocuğundan ayrıldı. Padişahın canına kastettiğinden habersiz, neşeli ve mutlu bir halde yola düştü. Zavallı kendi kanının diyetini elbise sandı da sırtına giydi. Arap atına bindi, neşeli bir halde koşturdu. O garip kuyumcu yolculuğu tamamlayıp da şehre gelince, hekim onu padişahın huzuruna çıkardı. Padişah onu görünce ona çok iltifatta bulundu, onu pek ağırladı. Altın hazinesini ona teslim etti. Sonra hekim padişaha dedi ki, ey büyük sultan, o cariyeyi bu kuyumcuya ver. Ver ki ona kavuşunca cariye iyileşsin ve buluşma zevkinin suyu, hastanın ateşini gidersin. Padişah o çok güzel ay yüzlü cariyeyi kuyumcuya bağışladı. Birbirini özleyen bu iki dostu birleştirdi. Böylece onlar 6 ay kadar muratlarına erdiler, cariye de tamamıyla iyileşti. Ondan sonra hekim kuyumcu için bir şerbet yaptı. Kuyumcu şerbeti içince kızın gözü önünde yavaş yavaş erimeye başladı. Hastalık yüzünden kuyumcunun güzelliği gidince cariyenin de ona karşı ilgisi kalmadı.